Hasan Bey, bu haftaki görüşmemize kadın cinayetleri Türkiye'de de gündemde olan bir konu bu. Kuzey Kıbrıs'ta son 10 yılda 17 kadın cinayeti işlendiği açıklandı. Bu cinayetlerin toplumdaki etkisi nedir? Sorgulaması yapılıyor mu?
Kıbrıs'ta aslında sınırlı sayıda cinayet olurdu. Ve bu cinayetler adeta böyle üzerine şarkılar yapılan, şiirler yazılan, böyle bir biçimde, yani güzel anlamda kastetmiyorum ama toplumla böyle paylaşılırdı. Ama son yıllarda giderek artan cinayet sayısı vardır. Değişen demografik yapıyla da bağlantılı olarak olduğu söyleniyor. Ve 10 yılda 17 kadın cinayeti yaşandı Kuzey Kıbrıs'ta. Tabii ki küçük bir toplum ve küçük bir toplumda cinayetler daha fazla bir deprem yaratıyor. Çünkü bu cinayetler herkesin çok da yaşam alanı içerisinde yer alıyor, yakın alanda yer alıyor. Ve arka arkaya yaşanan cinayetler toplumun psikolojisini bozuyor. Ve son 10 yılda 17 cinayet var ama son 10 ayda Kuzey Kıbrıs'ta 10 tane cinayet işlendi. Bu cinayetler herkesin gözü önünde yaşandı. İlk kadın cinayeti Burcu Okumuş, eşi Özgür Okumuş tarafından sokak ortasında. Sokak herkesin gözü önünde defalarca bıçaklanarak yapıldı. Ardından Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kampüsüne kaçtı kadın otobüsten inerek. Adam arkasından koştu. Kampüsün ortasında herkesin gözü önünde öldürdü. Daha sonra da ilginçti. Haziran ayında yine Lefkoşa yakınlarında Alayköy'de bir cinayet işlendi. Çok ilginçti. Zehra Sorver eşi ve oğlu tarafından öldürüldü. Bu çok vahşi bir şekilde algılandı. En son tabii ki geçtiğimiz günlerde Mausa'da Halime Çetin, Hayrettin Özcömert tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.
Sesinizin tonundan sizi de çok şaşırttığını hissedebiliyorum ben buradan. Kıbrıs'ta alışılmış bir şey olmadığı kesin o zaman, öyle mi?
Kesinlikle, yani zaten bunu dünyanın herhangi bir yerinde buna içselleştirmek, bunu kabullenmek çok kolay bir şey değil. Daha doğrusu kabullenilmemesi gereken bir olay. Çünkü dünyada yükselen değerlerden biri, toplumların çağdaşlığının algılarından biri de haklardır. Yani çocuğun hakkı olacak, yaşlının hakkı olacak, engellinin hakkı olacak ve en önemlisi kadının hakkı olacak. Ve Kıbrıs Türk toplumu kendisini her koşul altında çağdaş bir toplum olarak görüyor ve cinsiyet ayrımı temelinde böyle bir algının toplumda yaşanmasından Kıbrıs Türk'e rahatsızlık duyuyor. Rahatsızlık duyuyor ve bu rahatsızlığın bir çaresinin üretilmesi, yani aile yapısından gelerek, ataerkil toplum yapısından beslendiği söyleniyor, doğru. Ve kadın ve erkeğe biçilen rol ve bununla beraber bunun bir sonuç oldu ama küçük bir toplum bunu kaldıramıyor. Kaldıramıyor ve nereye gidiyoruz sorusu var. Nereye gidiyoruz sorusu soruluyor. Düşünebiliyor musunuz? Çok rahat bir şekilde adam alıyor av tüfeğini, gidip kadını öldürüyor. Kendisi de intihara teşebbüs ediyor. Başarısız oluyor ama çok vahşi şeyler oluyor. Yani insanlar, ben bir üniversiteyi gördüğüm zaman onun akademik kimliğini anımsamak istiyorum. Ben o üniversitenin yanında her geçtiğimde bir kadının oraya doğru kurtulmak için koştuğunu ama arkasından koşan adamın herkesin gözü önünde. Ve İsmail Bekir çok vahimdi o olay, hele birileri müdahale edeceğine cep telefonuyla görüntü alıyordu. Yani bu değişen yapı içerisinde çok ürpertici şeyler yaşıyoruz. Ve bütün bunlar bizi korkutuyor, ürpertiyor ve nereye gidiyoruz sorusunu sorduruyor. Tabii uzmanlara göre bu bir eğitim ve kültür meselesi. Ancak Kıbrıs Türk toplumunda çok heterojen bir toplumsal yapı var. 100 bin dolayında yabancı öğrenci var. Bunların 10-12 bini Kıbrıs'ta öğrencidir. Geriye kalanları 80 bin dolayında Türkiye ve 3. ülkelerden öğrenciler var. Her biri farklı bir kültürle geliyor. Bu farklı kültürün Kıbrıs'ta yaşattığı sonuçlar var. Değişen demografik yapı var. Bu cinayetlerden bir tanesinde kadın Türkiye'den kurtulmak için buraya geliyor. Onun sevgilisi denen adam peşine düşüyor. Onu ve bir dolmuşun içerisinde öldürmek bakımından baskı uyguluyor. Kadın açığa yani kurtulmaya çalışıyor, kurtulamıyor. Yani bunlar Kıbrıs Türk toplumunun hak etmediği, netice itibariyle dünyanın her yerinde, Amerika'da da suçlar var, Avrupa Birliği'nde de suçlar var. Eminim Avustralya'da da zaman zaman işlenir ama bir toplumun genel reaksiyonu ya da toplumdaki olumsuzluklardan etkilenmesi nedir diye sorulur. Kıbrıs Türk'ü bir şok geçiriyor. Nereye gidiyoruz diye ve Ve düşünebiliyoruz 10 ayda 5 kadın cinayeti. Bu trafik kazası değil, başka bir şey değil. Çok bilinçli bir şekilde cinayet ve cezaevi artık kapasitesinin neredeyse 2 katına tutuklu ve mahkumlarla dolu. Ama en önemlisi toplumun içinde insanları korkutan suç eğilimli insanların varlığıdır ve kadınlar daha da fazla korkuyor.
Peki Hasan Bey, bir başka konuya geçelim. Kıbrıs'ta Ocak ayında güneyde başkanlık seçimleri yapılacak. Adayların şanslarıyla ilgili kamuoyu yoklamaları var mı? Neler öngörülüyor?
Evet, Güney Kıbrıs'ta Ocak ayında iki turlu, eğer birinci turda sonuç alınmazsa iki turlu bir seçim var. Güneydeki seçimler kuzeyde de yakından izleniyor. Ve Ocak ayında yapılacak olan seçimlerde şu anki başkan Nikos Anastasiadis iddialı aday. Yani kazanma şansının en yüksek olduğu olan aday olarak gösteriliyor. DİKO Başkanı Nikolas Papadopoulos yine adaylardan bir diğeri. AKP'nin adayı Stavros Malas var. Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Kostas Risofidis var. Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Likas ve aşırı sağcı Elam'ın Başkanı Hristos Hristou aday. Birinci turda seçilenin olmayacağı kanaati %100 neredeyse. İkinci tura Nikos Anastasiadis ve Nikos Papadopoulos'un kalması durumunda Anastasiadis'in %2 öndeliği görülüyor. %31 Papadopoulos'un %29'u var. Eğer Anastasiadis ve Stavros Malas kalırsa Anastasiadis bu kez %36'ya çıkıyor. Malas %28'de kalıyor. Tabii ki İsmail Bey, burada şu önemli. Çok büyük bir olasılıkla Anastasiadis bu seçimin kazananı olacak. Ama şöyle bir görüş de var. Eğer antifederalizm yalnız olarak biliniyor DİKO Başkanı Nikos Papadopoulos ve eğer Anastasiadis de ikinci tura kalır ve %40'ın üzerinde oy alırsa, Anastasiadis seçilse bile seçim sonrası Kıbrıs müzakere sürecinde çok da esnek davranamayacağı kanaati var. Bu nedenle eğer Stavros Malas da kalırsa, Malas da sonuçta çözüm yanlısı bir partinin desteğine sahip, o zaman Anastasiadis'le birlikte daha çözüm yanlısı bir ağırlık ortaya çıkacağı söyleniyor. Tabii ki Güney Kıbrıs'ta kilisenin etkinliği var, toplumdaki genel baskılar var ama sonuç itibariyle en azından çözüme çok net bir duruşu olan birinin seçilmemesi isteniyor ki bu bağlamda sadece Kıbrıs Türk toplumunda değil, dıştan bakanlarda DİKO Başkanı Nikos Papadopoulos'un seçilmesini bir risk olarak görüyorlar. Seçilmemesi halinde alacağı yüksek oylar da bir başka sıkıntı kaynağı olarak işaret ediliyor.
Hasan Bey, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. Güzel ve mutlu günler diliyorum.